Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Bakara suresinin 40 ila 43. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Sadakallahu aliyyul azim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları! Size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 21 Şehrevel 1401, Hicri Gamer 15 Safer 1444 ve Miladi Takvimle 12 Eylül 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İslam kültüründe Erbain ve NATO'nun Turani Koridoru isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendiz. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Kerbela'ya giden tüm yollar Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyaretçileriyle dolup taştı. İran Silahlı Kuvvetleri Erbain ziyaretçilerinin güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran her zaman Yemen halkını desteklemiştir dedi. İran'ın da katılımıyla 7. Hazar Ülkeleri Medya Zirvesi düzenlendi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü. Şimdi haberler. Kerbela'ya giden tüm yollar Ebu Abdullah Hüseyin Aleyhisselam'ın kutsal türbesine doğru yürüyen ziyaretçilerle dolup taştı. Dün Necef Kerbela yolundan muhabirimiz şunları açıkladı. Bu yol Erbain ziyaretçileri için en önemli yoldur ve Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyaretçileri Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kutsal türbesini ziyaret ettikten sonra yürüyerek bu yoldan Kerbela'ya giderler. tüm şehirlerden ve her kesimden kadın, erkek, yaşlı ve çocukların bu milyonluk yürüyüşe katıldığı, böylece Kerbela'ya giden tüm yolların ziyaretçilerle dolup taştığı belirtildi. El Alem Haber kanalına göre Necef Kerbela yolunda hava çok sıcak, ancak bu sorun Erbain törenine ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyaretçilerinin ve aşıklarının coşkulu katılımına engel olamamıştır. Aynı zamanda Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kutsal türbesi pazar akşamı çok sayıda kadın ziyaretçinin kalabalığın baskısı ve izdiham nedeniyle ölümüyle ilgili yayımlanan haberlerin asılsız olduğunu duyurdu. Ayrıca pazar günü İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kutsal türbesinin sözcüsü Ali Şeber, bu yılki Erbain töreninin Irak tarihinin en büyük töreni olacağını belirtti. İran Silahlı Kuvvetleri Genel Karargahı'nın Erbain işlerindeki temsilcisi, bu kuvvetin Erbain ziyaretçilerinin güvenliğini sağlamak için tam hazır olduğunu duyurdu. İRİB Haber Ajansı'na göre İran Silahlı Kuvvetleri Genel Karargahı'nın Erbain işlerinden sorumlu temsilcisi Tuğgeneral Behram Hüseyin-i Mutlak, İran'ın Cezabi sınır yolcu terminalini yaptığı ziyarette şunları söyledi. Ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak ve ziyaretçilere hizmet vermek için ordu, İslam Cumhuriyeti Polis Komutanlığı, Sınır Bekçiliği, İslam Devrimi Muhafızları Ordusu, Savunma Bakanlığı, İran Silahlı Kuvvetleri Destekleme Güçleri Bölümleri, Erbain ziyaretçilerinin güvenli hareketi için iyi ve değerli eylemlerde bulunmuştur. Tuğgeneral Hüseyin-i Mutlak, ziyaretçilerin İran'a güvenli ve onurlu dönüşleri için gerekli hazırlıkların düşünüldüğünü de sözlerine ekledi. Cezabe ve Şelemçe sınırları Erbain ziyaretçilerinin hareketi için iki resmi ve uluslararası sınırdır. Ve bu iki sınırdan yaklaşık 2 milyon ziyaretçinin Irak'ın Kerbela şehrini ziyaret etmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Ensarullah Sözcüsü ve Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Müzakere Heyeti Başkanı ile yaptığı görüşmede şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti her zaman Yemen halkının iradesine desteğini beyan etmiştir. İran'a göre Emir Abdullahyan, pazar günü Tahran'da Muhammed Abdüsselam ile yaptığı görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen'de ateşkesin başlatılması ve uzatılmasına desteğini açıklayarak bunu kalıcı bir barışın tesisi için bir başlangıç olarak değerlendirdi ve Yemen ablukasının tamamen kaldırılmasıyla Yemen İnsani davasının açılmasını umut etti. Söz konusu görüşmede Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti baş müzakerecisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen halkına verdiği destekleri takdir ederek bu ülkedeki son gelişmeler hakkında Emir Abdullahyan'ı bilgilendirdi. Muhammed Abdüsselam, ateşkesin ana unsurlarının eksik uygulanmasını ve karşı tarafın sözünde durmayışını eleştirirken, Yemen halkının insani sorunlarının yerine getirilmesi, Yemen'de herhangi bir adil barışın ilerlemesi için gerekli gördü. Avrupa Troikası'nın bildirisine tepki gösteren İran'ın nükleer müzakere heyeti danışmanı, bu ülkeleri Beyaz Saray politikalarının takipçisi olarak değerlendirdi. Üç Avrupa ülkesi, Almanya, İngiltere ve Fransa, cumartesi günü İran'ın hassas bir diplomatik fırsatı kullanmadığını iddia eden bir bildiri yayınlayarak, asılsız bir iddiayla İran'ın nükleer programını kabul edilebilir herhangi bir sivil gerekçenin ötesinde genişlettiğini ilan etti. İran'ın nükleer müzakere heyetinin danışmanı Muhammed Merendi, cumartesi gecesi Lübnan'daki El Meyadin televizyonuna verdiği röportajda İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer anlaşmayı ihlal etmediğini ve anlaşmadan çekilmediğini kaydederek Avrupa ülkeleri, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın Beyaz Saray'ın politikalarını izlediğini söyledi. Merendi, İran'ın Batı'nın mesnetsiz suçlamalarına son verilmeden herhangi bir anlaşmanın başarısız olacağını çok iyi bildiğini kaydederek, Avrupa Troikası ve Amerika'nın İran'ın nükleer programının barışçıl olduğunun gayet iyi farkında olduklarını ve İslam Cumhuriyeti'nin haklarını savmak için bir anlaşma aradığını belirtti. Merendi, İran'ın Amerika'ya ve Avrupalılara güvenemeyeceğine de dikkat çekerek, Amerika'nın müttefikleri olan İngiltere, Fransa ve Almanya'nın tarafsız olmadıklarını ve propagandalarına aldanmamaları gerektiğini vurguladı. 7. Hazar Ülkeleri Medya Zirvesi, Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin temsilcilerinin yanı sıra Özbekistan, Moldova ve Beyaz Rusya'dan da bazı temsilcilerin katılımıyla Rusya'nın Astrahan kentinde düzenlendi. İRNA'ya göre İran Kültür ve İslam İnşaat Bakan Yardımcısı Ferşad Mehdipur, 7. Hazar Ülkeleri Medya Zirvesi'nde gençliğin, idealizmin, gerçeği aramanın, hedeflere ulaşmak için büyük enerjinin, öngörünün, yenilikçiliğin ve yaratıcılığın, teknolojik değişimlere açıklığın rolünün önemini vurgulayarak, özellikle iş alanında risk almayı, hükümetlerin sürdürülebilir ve dengeli kalkınma, güvenlik, çevre koruma ve sosyal adaletin sağlanması için yararlanmaları gerekiyor. Gençliğin özelliklerinden biri olarak gördü. Mehdip Urtu, General Süleyman İncani, Amerikan hükümeti tarafından üçüncü bir ülkede şehit edilmesi, terör suçuna da işaret ederek bu tür konferansların düzenlenmesini ve medyanın bağımsızlığını küresel terörle mücadele için bir gereklilik olarak gördü ve şunu söyledi. Bu cani hükümetler medyasal çabalarla kendi cinayetlerini gizlemeye ve bu büyük şehitten doğru olmayan bir karakter sergilemeye çalışmaktadır. İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi'den sorumlu yardımcısı yaptığı açıklamada şunları kaydetti. İran'ın Irak'a ihracatı yaklaşık 14 milyar dolara ulaşmıştır. İran Presi göre Mehdi Saferi Dış Ekonomik İlişkiler Koordinasyon Merkezi'nin Irak ile ekonomik ilişkilerin son durumunu inceleme konulu toplantısında Irak ile ticareti çok önemli olarak değerlendirdi. İran ve Irak arasındaki birçok ortak sınır noktasına değinen Mehdi Saferi, Irak ile ticaretin büyümesini önemli gördü ve gönderilen malların kalitesini ve malların Irak'a transit geçişinin büyümesini ve tersini vurguladı. Saferi, önümüzdeki Kasım ayında Aşgabat'ta İran İslam Cumhuriyeti'nin özel bir fuarının düzenlenmesi hakkında ise şunları söyledi. Bu fuarın düzenlenmesi iki ülke arasındaki ikili ticareti artırma anlaşmasının sonucudur. İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi'den sorumlu yardımcısı ayrıca şunları kaydetti. Bu fuarın düzenlenmesi ve bu fuara İran İslam Cumhuriyeti'nin özel ve ticari sektörünün aktif katılımı çok önemli ve Türkmenistan'a ihracat ve ticaret dengesini artıracak. İran ile Avrasya ekonomik birliği arasında ticaret hacmi yükseliyor. İran Gümrük Müdürü Ali Rıza Mukaddesi basın mensuplarına hitaben yaptığı açıklamada İran ve Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkeler arasındaki ticaretin hacmi son 5 ayda 1 milyar 326 milyon 394 bin dolara ulaştı dedi. Mukaddesi ülkemizin söz konusu ülkelere ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %15 artışla 522 milyon 141 bin dolara yükseldi ifadesini kullandı. Ali Rıza Mukaddesi'nin açıklamasına göre ihracatta ilk sırayı Rusya aldı. Rusya'ya yapılan ihracat 291 milyon 228 bin dolar olurken bu ülkeyi sırasıyla 144 milyon 101 bin dolar ile Ermenistan, 61 milyon 206 bin dolar ile Kazakistan, 18 milyon 426 bin dolar ile Kırgızistan ve 7 milyon 178 bin dolar ile Belarus takip etti. Lübnan Hizbullah'ı Yürütme Konseyi Başkanı, İran İslam Cumhuriyeti Lübnan ulusunun gerçek dostudur ve şimdiye kadar Lübnan ulusuna yardım etmek için çeşitli önerilerde bulunmuştur açıklamasında bulundu. El-Atabe sitesine göre Seyyid Haşim Safiyeddin dün yaptığı bir konuşmada şunları kaydetti. İran sanayi ve elektrik üretimi ve diğer alanlarda güçlü bir ülke. Ve bu Lübnan milletine yardım etmek için kapılarını açan gerçek bir dostluk. Seyyid Haşim Safiyeddin, Suriye'nin Lübnan'da kapılarını açtığını ancak bazılarının bu kapının açılmasını istemediğini söyledi. Hizbullah'ın üst düzey üyesi Lübnan'daki bazı taraflara atıfta bulunarak şunları söyledi. Bizim mantığımıza karşı çıkan akıl hastalıklı ve kısır bir akıldır ve bu ülkenin inşa edilmesini istemiyor. Biz onları daha önce sınadık. Onlar ülke inşa etmiyor ve bir ülkenin nasıl inşa edilmesini hiç bilmiyorlar. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yapılan açıklamaya göre görüşmede Pakistan'da yaşanan sel afetiyle ilgili son durum ve Türkiye'nin yardım faaliyetleri ele alındı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Pakistan'ın sel felaketiyle mücadelesini yakından takip ettiğini, kardeşlik ilişkilerinin gerektirdiği şekilde ihtiyaç duyulan desteği verebilmek için Türkiye olarak seferber olduklarını söyledi. Türk halkının da Pakistanlı kardeşlerinin yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın yaralarının sarılması noktasında ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini dile getirdi. Pakistan Başbakanı Şerif de desteklerinden dolayı Türk devletine ve halkına teşekkür etti. Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Irak Kürt bölgesel yönetiminin siyasi ve güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi. Hakan Fidan, Irak ve Irak Kürdistan bölgesi yönetiminde bir dizi temaslarda bulunmak üzere başkent Bağdat'a gitti. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Irak ve Irak Kürdistan Kürt bölgesel yönetiminin siyasi ve güvenlik yetkilileriyle görüştüğü belirtildi. Rodab'ın aktardığına göre Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Sanih, Başbakan Mustafa Kasimi, Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi ve siyasi parti temsilcileriyle görüştü. Fidan, Bağdat'ta Sünni Egemenlik İttifakı lideri Hamis Hançer ile de bir araya geldi. Eski Afgan hükümetinin İstanbul'da Başkonsolosu Zibihullah Hüseyin Hale'nin kaçışıyla ilgili raporların yayınlanmasından sonra Taliban hükümeti Dışişleri Bakanlığı başka bir kişiyi Hüseyin Hale'nin yerine getirdi. Afganistan İstanbul Başkonsolosu'nda sorumlu olan ülkenin firari Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Emrullah Salih'in damadı Zibihullah Hüseyin Hale'in firar ettiğini haber kaynakları daha önce bildirmişti. Avrupress haber ajansına göre Zibihullah Hüseyin Hale'in kaçmasının ardından Taliban Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki, Afganistan İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Abdullah Salih'i bu temsilciliğin yeni başkonsolosu olarak atamıştır. Ayrıca Türkiye'deki Afgan konsolosluğu çalışanlarından alıntı yapan bazı haber kaynakları eski başkonsolos Zibihullah Hüseyin Hale'in bu temsilciliğin parasıyla Avustralya'ya kaçtığını bildiriyor. Türk ordusunun savaş uçakları bir kez daha Kuzey Irak'a saldırdı. Irak haber kaynakları dün Türk ordusuna ait savaş uçaklarının Nineve elinin batısında yer alan Sincar ilçelerinden biri olan Bari bölgesini hedef aldığını duyurdu. Bu rapora göre bu saldırıda çok sayıda Türkiye Kürdistan İşçi Partisi askeri öldürdü ve yaralandı. Bu arada Sky News kanalı bu saldırıda Sincar'ın Bari bölgesinde sivil bir otomobilin hedef alındığını duyurdu. Nineve ilindeki Sincar şehri her zaman Türk hava saldırılarına maruz kalıyor. Türk ordusu neredeyse her gün topçu uçak ve helikopterlerle Kuzey Irak'ın bazı bölgelerini hedef alıyor. Irak Kanun Devleti Koalisyon Başkanı Nuri El Maliki, pazar gecesi Twitter'da yaptığı açıklamada yargı sisteminin parlamentonun feshedilmemesine ilişkin kararı nedeniyle erken seçim yapılmayacağını duyurdu. Birine göre Nuri El Maliki tweette şunları yazdı. Irak yargı sisteminin parlamentoyu feshetmeme kararı yeni hükümetin tam yetkiyle kurulmasına ve parlamento oturumlarının yeniden başlamasına kadar erken seçim olmayacağı anlamına geliyor. Nuri El Maliki ayrıca şunları yazdı. Siyasi gruplar da yargı sisteminin kararına desteklerini ve önerilen parlamentonun feshedilmesine ve erken seçime karşı olduklarını ifade ettiler. Haber kaynakları Bakü'de Siyonist rejimin silahlarını taşıyan bir uçağın indiğini bildirdi. Fars Haber Ajansı'na göre sosyal ağlarda yayınlanan bilgilere göre dün sabah Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ait Siyonist rejimin silahlarını taşıyan bir kargo uçağı işgal altındaki Filistin'den Bakü'ye indi. Bu rapora göre bu Boeing 747 kargo uçağı Azerbaycan Cumhuriyeti ile Siyonistler arasındaki silah anlaşmaları çerçevesinde Tel Aviv'den Bakü'ye girdi ve bu uçak Azerbaycan için silah ve mühimmat taşıyordu. Bu bağlamda son sıralarda Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Sanayisi Bakanı Medet Guliyev, Bakü'nün Siyonist şirketlerle işbirliğinin devam ettiğini duyurdu. İtalya'nın milli voleybol takımı Polonya'yı mağlup ettikten sonra 2022 erkekler dünya şampiyonu olarak ilan edildi. Birine göre Slovenya ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası pazar günü Polonya'nın Katowice kentinde Spodek Arena salonunda iki final karşılaşmasının yapılmasıyla sona erdi. Sırada bültenimizin son haberi var. Siyonist kaynaklar pazar gecesi bu rejim ordusunun Batı Şeria'daki direniş güçlerinin operasyonlarına karşı koymakta zorluklarla karşılaştığını bildirdi. İrna'ya göre Valla Siyonist web sitesinin askeri muhabiri Emir Bokbut bazı askeri kaynaklara dayandırdı. Haberinde şunları kaydetti. Batı Şeria'daki direniş operasyonları son birkaç günde önemli ölçüde artmıştır. Ve Siyonist rejim ordusu baskınların ve tutuklanmaların devam etmesine rağmen bu operasyonları durdurmada güçlükle karşı karşıya bulunmakta. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İran'ın Avrupa Troikası'nın bildirisine tepkisi etrafında. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, 3 Avrupa ülkesinin İran karşıtı bildirisiyle ilgili olarak 3 Avrupa ülkesi bu ölçüsüz bildiriyle Siyonist rejimin müzakerelerin yenilgisini isteme yolunda adım atması esef vericidir dedi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, yaptırımların kaldırma ile ilgili müzakereler hususunda 3 Avrupa ülkesinin iyi niyete karşı ve yapıcı olmayan bildirisine tepki olarak diplomatik etkileşimler devam ederken ve mesajlar iletilirken 3 Avrupa ülkesinin bu reaksiyonu müzakerelerde sonuca ulaşmaktan uzak bir girişimdir dedi. Nasır Kenani, Avrupalı tarafların son aylardaki pasifliğini de hatırlatarak ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Guvernörler Kurulu'nda karar alma sürecini başlatma siyasetini eleştirerek, bu üç ülkeye tavsiyemiz diplomatik süreci bozma aşamasına girme yerine ihtilafları sonlandırmak için daha aktif rol oynamalarıdır dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın yapıcı girişimleri ve işbirliği istediği kapsamındaki geçmişine değinerek politik girişimlerden uzak durulması ve temelsiz ithamlarda bulunulmaması gerektiğini de altını çizdi ve Avrupa ülkelerinin bir yandan yüzlerce atom başlığına sahip bir rejimi desteklemesi, diğer yandan da İran'ın barışçıl programına laf etmesinin esef verici olduğunu vurguladı. Kenani, Avrupalılara geçmişteki taahhütsüzlüklerine bakmalarını ve bunu telafi etmelerini vurguladı. Kenani sözlerin son bölümünde de İran'ın anlaşmayı nihayileştirmek için hala iradeye ve gereken hazırlık seviyesine sahip olduğunu da belirtti. İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan Avrupa Troikası ülkeleri yayımladıkları bildiride İran'ı esneklik göstermemek ve nükleer faaliyetlerini sürdürmekle suçlamış ve boş iddialarını tekrarlamıştır. Avrupa Troikası'nın şu anki kritik anda İran'ın Amerikan tekliflerine verdiği yanıta da bakmayarak Tahran'a yönelik baskı yoğunlaştırmak ve İran'ı gelen teklifleri kabul etmeye zorlamak için hem suçlu hem güçlü konumundan harekete geçmesi Avrupa Troikası'nın mantıksız ve yapıcı olmayan konumunu göstermektedir. Biden hükümetinin önerilerinin kabul edilmesini zorlanmak istemesi ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan güvenlik tedbirleri çerçevesindeki taleplerinden vazgeçmesi bu girişimin amaçlarından olduğu söylenebilir. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da dahil olmak üzere İranlı yetkililer Tahran'ın bu konudaki kararlı tutumunu her zaman vurgulamışlardır. Avrupalılara İran ulusuna karşı sayısız yerine getirilmemiş yükümlülüklerini yerine getirmemelerini telafi etmelerini tavsiye eden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, onları tehdit dilini kullanmamaları konusunda da uyardı. Bu hasmane bildirinin yayımlanmasında Amerika ve Avrupa arasındaki önceki koordinasyonu ortaya koyan nokta, Washington'un buna acil desteğidir. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü cumartesi günü yaptığı açıklamada, Avrupa Troikası'nın Tahran'dan daha önce açıklanmayan 3 bölgede uranyum parçacıkları keşfetme vakası dosyasını kapatması talebiyle ilgili uyarıya değinerek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın 3 nükleer tesisinde uranyum parçacıklarının keşfi ile ilgili dosyaları kapatmamalı. Avrupalı ülkeler ile kapsamlı ortak eylem planı COEP'e ilişkilendirilmemesi hususunda hemfikiriz. Buna karşın Rusya bu bildiriyi kınadı ve zamansız bir açıklama olduğunu belirtti. Rusya'nın Viyana'daki Uluslararası Örgütler Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov Twitter'dan "Çok zamansızdı," dedi. Viyana müzakerelerinin kritik anında ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısının arifesinde bunun düşündürücü bir eylem olduğunu vurguladı. Şimdi Tahran, Avrupa Troikası'nın yapıcı olmayan konumunu göz önünde bulundurarak ve müzakerelerin son aşamada dahil olmak üzere birçok aşamada ilerlemesinin İran İslam Cumhuriyeti'nin girişimlerinin ve fikirlerinin sonucu olduğunu bir kenara bırakarak, başından beri yapıcı sürece karşı olan üçüncü tarafların ortam yaratma konusunda Avrupalı tarafları uyarmaya başlamıştır. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Kuzey-Güney Koridoru'nun bölgesel işleyişleri etrafında. İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Bakü'de bir araya gelerek Kuzey-Güney Transit Koridoru'nu geliştirme bildirisini imzaladı. İran İslam Cumhuriyeti Yolu Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi, Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, 9 Eylül Cuma günü bölgesel ticaret, güvenlik gelişmesi ve yakınlaşmak için hazırlanan stratejik belgeyi resmi olarak açıkladılar. Kuzey-Güney Transit Koridoru hayata geçirilmesiyle Güney Asya ve Hint alt kıtası ülkeleriyle Avrupa ülkeleri arasındaki ticari mal taşıma masrafları azalır ve Avrasya yakınlaşma potansiyeli de güçlenmiş olur. Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru'nun kurulması ana fikri ilk olarak 1993 yılında İran tarafından önerilmiş ve 2000 yılında bu uluslararası koridorun kurulmasına yönelik anlaşma İran, Rusya ve Hindistan tarafından imzalanmıştır. Daha sonraki yıllarda Azerbaycan ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 ülke daha bu projeye katıldı. Ancak bölgedeki altyapı sorunları ve siyasi gelişmeler nedeniyle bu proje gerekli hızda ilerleyemedi. Bu koridorun tamamlanması Hindistan ve Rusya'nın mallarını Hint Okyanusu, Kızıldeniz, Akdeniz ve Karadeniz üzerinden taşımasına neden oldu. Kuzey-Güney Koridoru kullanılırken ise bu rota kısalmakta ve malların geçiş süreci yarı yarıya azalmaktadır. Bu rotanın bir tarafı Hindistan'da, diğer tarafı Rusya'da bitiyor ve orta karayolun çoğu İran İslam Cumhuriyeti'nde bulunuyor. Öte yandan Rusya demiryolu güzergahları aracılığıyla bu geçidi Avrupa piyasalarına kolaylıkla bağlamaktadır. Bu plan aynı zamanda Rusya ve Orta Asya'yı Hindistan'a bağlamayı da mümkün kılıyor. Bu planın önemli avantajlarından biri Hindistan ve diğer ülkeler için Avrupa'ya erişimin kısaltılmasıdır. Böylece Yeni Delhi için bu koridorun güzergahı yaklaşık 7200 kilometre ve Süveyş kanalının deniz yolundan neredeyse %60 daha az. Bu Hindistan, Kuzey Avrupa'ya nakli süresini kabaca 40 günden 20 güne düşürür. Diğer Orta Asya ülkelerinin ve işbirliği konseyi ülkelerinin hazır olduğunun duyurulmasıyla bu işbirliği imkanı daha da büyümektedir. İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Seyit Abbas Musevi, Kuzey-Güney Küresel Koridorunun geliştirmesi için İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya arasındaki üçlü toplantı gerçeklerin anlaşılmasının bir sonucudur ve bugünün ve yarının gerçeklerine dayalı olarak ortada olduğu söylenebilir, dedi. Kuzey-Güney Koridor'un Orta Asya Cumhuriyeti için önemi ise bu ülkelerin uzun süredir güneye giden güvenli ticaret ve ulaşım yollarından yoksun olmalarıdır. İran içindeki demir yolu hatlarının tamamlanması ve Reş Astara güzergahının açılması bu kuzey-güney ulaşım güzergahını harekete geçiren ve tamamlayan unsurlardan biridir. Söz konusu koridordan 2030 yılına kadar yılda 30 milyon ton taşıma kapasitesini gerçekleştirmesi bölge ülkelerinin ticari ve ekonomik kalkınmasında önemli bir adım sayılır. Kuzey-Güney Koridorunun kurulması stratejik, ekonomik ve siyasi faydaların yanı sıra Avrupa ve Amerika ülkelerinin Rusya ve İran İslam Cumhuriyeti ve diğer ülkelerin ulaşım hatlarına yönelik yaygın yaptırımları etkisiz hale getirecektir ve son olarak gelecekte bu koridorun başarılı bir şekilde kullanılmasıyla bölgede ulaşımı kolaylaştıracak net bir ufuk ortaya çıkacaktır. İran İslam Cumhuriyeti Kuzey-Güney Koridorunu başlatmak için ciddi bir rol ve irade göstermiştir ve göstermeye de devam ediyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 21 Şehrivar 1401, Hicri Kameri 15 Safer 1444 ve Miladi 12 Eylül 2022 Pazartesi. Müzik. 36 yıl önce bugün Hicri Şamsi 21 Şehrivar 1365'te Pakistanlı ünlü Hattat Hafız Muhammed Yusuf Sedidi Lahur kentinde vefat etti. 1920'de Çevkal kentinde dünyaya gelen Sedidi gençken hattatlık sanatını Muhammed Şerif ve Tacettin Zerrin kalemden öğrendi. Üstad Sedidi'nin bu sanat dalındaki en ünlü ve değerli eserlerinden biri Lahur'da Pakistan Minyar Ketibeleri hattattıktır ki ülke sanatı milli eserlerden sayılmaktadır. ...26 yıl önce bugün Hicri Şems'e 21 Şehrivar 1375'te İranlı ünlü ressam ve heykeltıraş Cengiz Şahvak vefat etti. 1312'de Bakü'de dünyaya gelen Şahvak, İran modern sanatının öncülerinden biridir. 3 yaşındayken ailesiyle birlikte Tahran'a göç eden Şahvak, Hicri Şems'e 1336'da Tahran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine girdi ve bir yıl sonra estetik galeride kil ve seramik heykellerinden oluşan bir sergi açtı. Eserlerinin ilk sergilenmesinden bir yıl sonra ciddi şekilde heykeltıraşlığa yöneldi. Heykelleri heykelle ilgili yaygın inşasına meydan okuyor. Bir tür görüntü kompozisyonu oluşturmuş ve anlamı yaratıcılık unsuru haline izleyicinin de hayal gücünden almıştı. Daha sonra iç ve dış sergide eserleri halka sunuldu ve ödüller kazandı. İran sanat tarihindeki ilk galerinin kurucusudur. Kalp krizi geçiren Cengiz Şahvak, Tahran'ın Beşli Zehra mezarlığında sanatçı ve yazarların bölümünde toprağa verildi. ...258 yıl önce bugün 12 Eylül 1764'de Fransız teorisyen ve besteci Jean-Philippe Rameau hayata veda etti. 25 Eylül 1683'te Fransa'da dünyaya gelen Rameau çocukken müziğe büyük ilgi duydu ve zamanla bu sanat dalında büyük başarılar elde etti ve zirveye ulaştı. Ramon çocukken tiyatro grupları arasında Fransa'nın Paris kentinde violon çalmaya başladı. Bu Fransız sanatçı daha sonraları Paris ve diğer kentlerde sokak tiyatrosunda da org çalmakla da meşguldu. Yıl önce bugün 12 Eylül 1897'de Fransız ünlü kimyacı ve fizikçi Irène Joliot Curie Paris kentinde dünyaya geldi. Onun annesi Madame Curie ve babası Pierre Curie fizik dalında bilim adamlarıydılar ki radyoaktifin iki unsurunu keşfetmeyi başardılar. Yıl önce bugün 12 Eylül 1980'de dönemin Türkiye Başbakanı Süleyman Demirel'den görevden alınmasına bu ülkede bir askeri hükümetin kurulmasına yol açan General Kenan Evren liderliğindeki bir askeri darbe gerçekleşti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Bupar'dan belediye yönetimleri AKP'den CHP'ye geçen bölgelerde anket. Cumhur İttifakı eridi.
Karar.
KKMTL'ye güvensizliğin teminatı oldu.
Milli Gazete.
10 ay önceki ekmeğimiz bugünkü ekmeğimiz.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Kazım Güleç Yüz 10 Eylül tarihli Yeni Asya gazetesinde altılı masa yine durakladı. Başlıklı yazısına yer veriyor. Son dönemde açıklanan bazı kamuoyu araştırmalarına göre iktidar blokundaki erime azaldı. Hatta bazılarına göre kararsızların bir kısmının tekrar iktidara yönelmesiyle Cumhur az da olsa oyunu arttırdı. Buna karşılık aylardır istikrarlı bir yükseliş grafiği çizmekte olan Millet İttifakı hız kesti. Gerçi Millet İttifakı veya altılı masa hala öndeki konumunu koruyor ama yavaşladı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Altılı masayı bir ümit adresi olarak öne geçiren sebeplerin en önemlisi liderlerin 12 Şubat'ta başlayıp 21 Ağustos'ta sonuncusunu gerçekleştirdikleri düzenli buluşmalardı. Bu toplantılar ve sonrasında verilen ortak mesajlar topluma güven ve ümit aşıladı. Süreç boyunca bunun altını hep çizdik. Ancak eksik kalan aksiyon boyutunda yapılması gerekenleri de sürekli vurguladık. Bunların başında ortak mitingler düzenlenmesi geliyordu. Ne var ki toplumda farklı bir heyecan dalgası estireceğini ve güçlü bir sinerji oluşturacağını düşündüğümüz bu organizasyon bir türlü gerçekleştirilemedi. Partilerin yaptığı münferit mitingler ve liderlerin yurt gezileri bir ölçüde etkili ve faydalı olsa da ortak mitinglerin eksikliğini bu etkinliklerle gidermek mümkün olamadı. Yetersiz kalınan diğer bir konu erken seçim talebi oldu. 3 Temmuz buluşmasında sonraki açıklamada seslendirilen bir an önce sandık talebinin arkasında fazla durulmadı. Kararlı bir tavırla konunun takipçisi olunmadı. Kasıtlı olarak provokatilen HDP konusunda zaman zaman tuzağa düşülmesi de altılı masayı sıkıntıya sokan sebeplerden biri.
kanun hükmünde kararnameler için ortak bir ses verilemeyişi de. Bu hususlar 7 Ekim'de yapılacağı açıklanan bir sonraki buluşma beklenmeden bir an önce masaya yatırılıp sahadan gelen tepkiler dikkate alınarak enine boyuna değerlendirilmeli ve gerekli ayarlar yapılmalı. Türkiye'nin tek adam rejimi mi, parlamenter sistem mi, diktatörlük mü, demokrasi mi, zulüm ve keyfilik mi, adalet ve hukuk mu tercihini yapacağı yüzyılın seçiminde altılı masanın hata yapması lüksü de yok. Yapması gerekenleri yapmama konforu da.
Remzi Özdemir 10 Eylül tarihli Yeni Çağ gazetesinde seçimin son silahı kamu bankaları başlıklı yazısına yer veriyor. Artık iktidarın erken seçime gideceği neredeyse kesinleşti diyebiliriz. Tüm işaretler onu gösteriyor. İlk olarak öğrenci KYK borçlarının faizinin silinmesi, 2000 liraya kadar olan icranın devlet tarafından üstlenilmesinin, EYT ile ilgili çalışmalar, konut finansmanına yönelik hazırlanan çalışmalar, iktidarın en önemli seçim yatırımları arasında. Peki geriye ne kaldı? Geriye ne kaldı? Geriye kamu bankalarının emekli maaş promosyonu kaldı, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bütün özel bankalar emekli promosyonunu yükseltirken kamu bankaları hala 750 lirada tutuyor. Özel bankalar 8000 lira veriyor ama kamu bankaları 750 lira. Arada dev bir açık var. İyi de kamu bankaları neden bu rakam artırmadı? Kamu bankalarının promosyon için ayrıca bütçe mi yok? Öyle bir şey elbette yok. Nitekim özel şirket ve kurumların maaş promosyonuna 41 bin lira veren yine kamu bankaları. O halde neden? Nedenini söyleyeyim. Kamu bankaları promosyon için seçim startını bekliyor. Seçim atmosferine girildiği andan itibaren kamu bankaları bu rakamı özel bankaların çok ama çok üstüne taşıyacak. Şu ana kadar yaptığım tüm bankacılarla görüşmeden bu sonucu çıkarttım. Eski bir kamu bankası yöneticisi kamu bankalarının vereceği promosyonun piyasayı şoka sokabilecek bir rakam olduğunu söyledi. Şu an özel bankaların verdiği 8 bin liranın bu rakamı yanında komik bir promosyon olarak kalacağını belirten yönetici aslında verilecek rakamın bir nevi 15 milyon emekliye rüşvet olacağını da söylüyor. Peki nedir bu rakam diye sorduğunda çok yüksek rakamı için 15 bin liranın bile az kaldığını söyleyecek kadar iddialı bir rakam olduğunu ima ediyor. Evet, seçimi kazanmak için şu ana kadar devletin kasasını boşaltan iktidar 15 milyon emeklinin oyunu alabilmek için akıllara durgunluk veren bir rakamı rüşvet, pardon, promosyon olarak verebilir. Kamu bankalarının vereceği rakam net değil ancak yine bir başka kaynak bu rakamın 20 bin liranın bile üzerinde olabileceğini söylüyor. 20 bin ve üzeri rakam kamu bankalarını zarar ettirir mi? Kamu bankaları için artık karın ve zararın bir anlamı yok. Önemli olan AKP'nin iktidarının kesintisiz devamı. AKP iktidarı için bugüne kadar neleri feda etmedik ki? Devletin Merkez Bankası'ndaki 128 milyar dolar gitmedi mi? Yine kefen parası olarak bilinen para gitmedi mi? Sürekli olarak vergisini, harcını ve cezasını günü gününü ödeyen insanlara, ceza gibi ödemeyenler affedilmedi mi? Yaşanan tüm olaylara baktığımızda kamu bankalarının kasasından emekliler için çıkacak 20-30 bin lira çok da büyük rakamlar olmadığını görebiliriz.
Tahran Radyosu.
Murat Çabas 10 Eylül tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Bütçe dikiş tutmuyor" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ekonomide kötüleşme devam ettikçe bütçede hedefler tutmuyor yıllardır. Aman istikrar bozulmasın diye milletten oy alan AK Parti iktidarı döneminde başta ekonomi olmak üzere hiçbir konuda istikrar sağlanamıyor. Malum her yıl sonu yaklaştığında hükümet bir sonraki yılın bütçe gelir ve giderlerini tahmin eder ve buna göre oluşturulan bütçe tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilir. Çok ciddi tartışmalardan sonra tasarı geçer diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İşte geçtiğimiz yıl sonu 2022 yılı için belirlenen bütçe 1 trilyon 751 milyar liraydı. 2022 yılı bütçesi yanlış ekonomi politikaları neticesinde tükenince hükümet 1 trilyon 80 milyar lira tutarında bir ek bütçeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirdi ve harcama yetkisini 2 trilyon 831 milyar liraya yükseltti. Çıkartılan bu ek bütçe ile beraber yıl sonuna kadar idare edilebileceği belirtiliyordu ama evdeki hesap yine çarşıya uymadı. Hükümet orta vadeli programını açıklayınca gördü ki 2022 yılı bütçesi 2 trilyon 831 milyar lira değil 3 trilyon 134 milyar lira yazılmış. Yani sessiz sedasız bütçe 303 milyar lira daha artırılmış hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmeden. Hükümet orta vadeli programda bütçe açığı hedefinin de arttığı görülüyor. Daha önce 278.3 milyar lira olarak hedeflenen bütçe açığı 461 milyar liraya yükseltilmiş. Bütçe harcamalarının artırılması, vergilerin ve cezaların artırılması anlamına geliyor. Bütçe açığı ise hazinenin bu açığı kapatması için daha fazla borçlanması demek. Bütçe giderlerinin aslan payını bildiğiniz gibi faiz giderleri oluşturuyor. Bütçe açığı arttıkça bu açığın borçla kapatılması elbette ki faiz yükünü de artırır. Siyasiler uyguladıkları yanlış politikaların faturasını vergiler yoluyla vatandaşların sırtına yüklüyor. Gerçi yanlış politikaların uygulanmasında vatandaşların da sorumluluğu yok değil. Neticede bu politikaları uygulayanlar gökten zembille inmiyor. Her seçim döneminde sandığın başına gidiliyor ve bu ülkeyi yönetecek siyasetçiler seçiliyor. Seçilenler ekonomiyi yönetebilecek kabiliyette değillerse işte böyle sonuçlar ortaya çıkıyor. Eğer bugün Türkiye'de olduğu gibi parayı dışarıdan aldığın borç dolar ya da euro karşılığı basıyor, basılan bu parayı da %13 politika faiziyle özel bankalara veriyor ve bu bankalar da %50 faizlerle piyasaya kredi sunuyorsa işte bu para basmak enflasyon oluşturur. Dikkat ederseniz bu yöntemde döviz kuru artışları vardır, faizler vardır. Bankaların kârı vardır. Burada enflasyon olmaması mümkün değildir. Paranın maliyetsiz elde edildiği ve yine maliyetsiz bir şekilde piyasaya sürüldüğü bir ekonomide basılan para asla enflasyon oluşturmaz. Senyoraj geliri ile devlet asli gelirine kavuşunca bütçede de sorun yaşanmaz. Bütçe açığı tarih olur.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam kültüründe Erbain.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şanlı Aşura kıyamından ve şehadetinden 40 gün geçiyor.
Erbain yürüyüşünü aşk ve iman hareketi olarak adlandırmaları konusunu ele almak üzere huzurlarınızdayız değerli dinleyiciler.
Hicri kameri 1319 yılında Lolu Mircan kitabının yazarı Mirza Hüseyin Nuri son kez ve hiçbir olanak ve mukip olmadan 30 kişilik bir grupla Hüseyin-i Erbain günlerinde Necef'ten Kerbela'ya doğru hareket edince unutulmuş bu duru ve saf duygularla yapılan hareketin böyle kapsamlı ve geniş çapta yapılacağını Irak ve diğer Müslüman ülkelerden Aşk Vadisi Kerbela'ya doğru 30 milyonu aşkın bir insan selinin harekete geçeceğini düşünmemişti. Bu çalkantılı dünyada bu insan seli bize ihlasla yapılan her hareketin geniş bir çapta dünyayı etkisi altına alacağını gösteriyor. Yüce Allah da Fatır Suresinin 10. ayetinde şöyle buyuruyor. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih amelde güzel sözler yükseltir.
Erbain Hamaset'inde Irak hükümetinin yayınladığı verilere göre 2015 yılında ziyaretçilerin sayısı 27 milyonu aştı ve 17.500 ücretsiz konaklama durağı olan Mukeb ise İmam Hüseyin Aleyhisselam ziyaretçileri için halkın bizzat kendisi tarafından ve hiçbir koordinasyon yapılmadan ziyaretçilere hizmet verdi. Bu veriler geçen yıllarda COVID-19 salgınına rağmen yine de en az 16 milyon ziyaretçi olarak tahmin edildi. Diğer yandan dinlenme durakları, ziyaretçilerin ulaşımı, ara öğünleri ve çeşitli yemeklerin dağıtımı ve servisi gibi gönüllü ve ücretsiz hizmetlerin en büyük hacmi sadece Hüseyin-i Erbain günlerinde görülebilir. Öyle ki sadece bir mukepte günlük 3 öğünde 32 bin porsiyon yemek hazırlanarak dağıtıldı. Fakat aynı zamanda ziyaretçileri en iyi şekilde ağırladıkları için mukeblerde hizmet verenleri mutlu ediyor ve bu mutluluk ise onların yüzünden okunuyor.
İşte bu yüzden Erbain'in ihtişamı ve sergilenen bunca aşk ve fedakarlık düşmanların korkudan titremelerine ve erbain yürüyüşü haberine yoğun şekilde sansür uygulamalarına sebep olurken, İmam Hüseyin aleyhisselam ve yarenlerini mutahhar cisimleri gibi neden anıları ve hatıralarını insanlık hafızasından yok edemediklerini ve nasıl olur da bu büyük olay gelecek tarih dönemlerinin karanlıkları ve sıkıntılarını yok etmek için aydınlatıcı ve ifşaatçı olabileceğini düşünüyorlar.
Bu sorunun cevabında bir diğer önemli bir mesele gündeme geliyor. Tarih boyunca birçok insan şehit oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca insan öldü ve arkalarında hiçbir eser bırakmazken, nasıl olur da bundan yaklaşık 1400 yıl önce Kerbela adında bir noktada İmam Hüseyin ve yarenlerinden 72'sinin kafirler ordusunca şehit edilmesi ve adları böyle tarihte kalır? Temiz ve haktalep kanları kalpleri coşturur ve tarihte kalıcılaştırıyor. Üstelik halkın olayın gerçeğini anlamamak için propaganda araçlarının Aşura meselesini karanlıkta tutarak unutulmasını sağlamaya ve ne pahasına olursa olsun İmam Hüseyin aleyhisselam çehresini zedeleyerek Hüseyin'in adı ve hatırasının dönemin kamuoyu arasında silinmesine çalıştılar. İşte bu yüzden Abbasiler döneminin ortalarında hatta Hüseyin İbni Ali aleyhisselam mezarını tahrip ettiler ve hafızalardan silinmesi için üstüne su açtılar.
Allah-u Teala Maide suresinin 54. ayetinde Allah dininden sapanlara onların dinden dönmelerinin Allah'a zarar vermediğini hatırlatarak şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler, bu yolda hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.
İşte Erbay'ın hamasetini yaratanlar da böyle mümin insanlardır. Onlar sakin fakat bir o kadar güçlü bir şekilde hak yoluna ayak basıyor ve hak ile batıl, aydınlık ve karanlık arasındaki farkı tanıtmak için muazzam bir hareket başlatıyor. Ve her zaman başları dik olsun diye kanları ve canları pahasına bile olsa batıl ve zorbalıklarına karşı duracaklarını ilan ediyorlar. Onlar tıpkı imamları gibi Allah dininin belirtilerini aşikar etmeyi ve onun sayesinde barış ve güvenliği sağlamak istiyorlar. Bu ise İmam Hüseyin aleyhisselamın kıyamının başlıca hedefiydi. İmam Hüseyin aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah'ım, bizim hakkımızda güç yarışına girmek ve dünya malı için söylenenlerin doğru olmadığını, Hedefimizin senin dinin belirtilerini kendi yerine götürmek ve beldelerini ıslah etmek. Böylece zulme uğrayanların senin kullarından güvende olmalarını sağlamak ve dinin emirleri ve gelenekleri ve vaciplerine uymayı sağlamak olduğunu biliyorsun.
Tahran Radyosu.
Erbain yürüyüşü aşk ve iman yolculuğu olarak bilinir. Öyle bir hareket ki kalpten inanç ve gerçek inanışlar teşvik edici ve harekete geçirendir ve Resulullah Ehl-i Beyti düşüncesi, sevgisi ve aşkı onda dalgalanıyor. Bu yürüyüşün uzun bir geçmişi var ve şimdi yetişkin olan bir genç misali büyük derslerle beraber olmuştur. İmam Hüseyin Aleyhisselam tabirine göre uzun ve mükerrer tecrübeler akıl gücünü artırır.
Hüseyin Aleyhisselam'a aşık olanlar, Erbeyn olan 20 sefer gününden haftalar önce kendiliğinden Kerbela ziyaretinin hazırlıklarına başlıyorlar. Bunca kalabalığın bir veya birkaç yolda aynı anda hazır bulunması birçok soruna sebep olabilir. Fakat ziyaretçiler sabır ve sağduyu ile tüm bu zorluklara katlanıyorlar. Onlar arasında kardeşlik ve samimiyet, onların bu zorluklara dayanmalarının en önemli sebebi ve gelecek nesiller için birliktelik ve vahdet sayesinde manyetik çekim gücü oluşturabileceği ve büyük bir halk mitingi düzenleyebileceğine dair en büyük derstir. Ziyaretçiler Hüseyin İbni Ali Aleyhisselam'ın kendi evladına, "Evladım, her ne kadar acı ve zor olsa da hak yolunda kararlı kal." öğüdüne göre davranmaya çalışıyorlar.
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir hadiste şöyle buyuruyor. Müminin müminle dostluğu imanın en büyük dallarından biridir ve kim Allah için dost bilir ve Allah için düşman bilirse ve Allah için bağışlar ve Allah için esirgemezse seçkinlerden sayılır. Şimdi Erbain yolcuları aynı sevgiyle izzet ve özgürlük kültürünü dünyaya tanıtmak için seçilmişlerdir. Onlar tüm seçkin insani özelliklerle donatılmış ve insanlık ve sevgiyi öğretiyorlar. Zira imamları şöyle buyurmuştur. Güzel ahlaki nitelikler kazanmaya gayret edin ve bu manevi sermayeleri elde etmek için acele edin.
Konaklama durakları olan mukeblerin hizmetleri ise tamamen sevgi ve dostlukla gerçekleşiyor. Ve insanlar burada hizmet vermek için adeta birbirleriyle yarışıyor ve bu güzel özelliği başkaları arasında yaymaya çalışıyorlar. Onlar imamlarından şöyle duymuşlar. Kim din kardeşine Allah rızası için hizmet ederse Allah onun ihtiyacı olduğu zaman ona karşılık verir. Ve onun hizmetinden çok daha fazlasıyla onun sorunlarını giderir. Ve bir mümini kalbinden bir hüznü yok eden kimse, Allah onun dünya ve ahirette hüzünlerini bertaraf eder ve kim iyilikte bulunursa Allah ona iyilik eder ve Allah iyilik edenleri sever.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyam bayrağı gerçeği ve adaleti tesis etmek için dalgalandı. Ziyaretçiler Erbain gününde kendisinden önceki tüm peygamberlerin özelliklerinin varisi olan ve tüm enbiyaların dinlerini yani öz tevhidi savunmak için mazlumca şehit olan onun yüce konumuna selam veriyor ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın büyük ülkelerine lebbeyk demek, mazlumun hakkını zalimden almak ve zorbalıkla mücadele edecekler için onunla anlaşma yaparlar.
Bu ülkenin her din ve ayinden daha öte, fıtri ve insani bir olay olması nedeniyle Erbayın yürüyüşü küresel bir boyut kazanmış, Müslüman olan ve olmayan birçok insanı, Avrupa ve Amerika dahil birçok farklı ülkeden olan insanları kendi içine almıştır. Bu arada Suriye, Yemen, Bahreyn ve Afganistan gibi ülkelerin Müslümanları Erbayın yürüyüşüne katılarak Batılı hükümetlerin, Ahl-i Suud'un ve onların terörist ve tekfirci uşaklarının bu ülkelerde işledikleri cinayetleri yürüyüşe katılan diğerlerine anlatma fırsatı buluyorken diğer Müslüman kardeşlerinin desteğini de alabiliyorlar. Bu milyonluk topluluk düşmanın propaganda fırtınası karşısında hakikatin hatırasını, şehadet ve fedakarlık hatırasını diri tutması ve ahlaki ve insani değerleri koruması gerektiğini herkese öğretiyor.
Değerli dinleyiciler, İslam kültüründe Erbayın Günü ve yürüyüşünün önemi üzerine hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Programlarımızı www.parsley.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edib.ir adresinden iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
NATO'nun Turani Koridoru.
Muhterem dinleyiciler, sözde Zengezur Koridoru hakkında sizlere uluslararası hukukta doktora ve Avrasya konularında kıdemli araştırmacı olan Sayın Ahmet Kazemi'nin kaleme aldığı makaleyi iki bölümde sunacağız.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İkinci Karabağ Savaş Projesi'nin üzerinden 22 ay aşkın bir süre geçmesine rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye'nin sahte ve mesnetsiz Zengezur Koridoru adı ile andıkları NATO'nun Turani Koridoru konusu hala NATO'nun gündemde ve yoğun bir şekilde İngiltere ve uluslararası Siyonizm ekseninde ve Bakü ile Ankara taşeronluğu ile yürütülmektedir.
Daha önce de belirttiğimiz gibi Zengezur Koridoru konusu hala NATO'nun gündemindeki yerini koruyor. Bunun nedeni 2. Karabağ Savaşı Projesi'nin Karabağ'ın kurtuluşu için değil, bugüne kadar başarısız olan NATO'nun Turani Koridoru'nun uygulanmasına bir kılıf olmasıydı. Zira eğer Azerbaycan Cumhuriyeti gerçekten Karabağ'ın kurtuluşu için bağımsız bir iradeye sahip olsaydı, 1994 ateşkesinden 2020'ye kadar geçen 26 yıllık süre içerisinde bu konuda sınırlı ve adım bile olsa hareket etmesi, Amerika, İngiltere ve Fransa'nın her türlü askeri operasyonuna karşı muhalefetinin bilincinde olarak Minsk grubunun faaliyetini ısrar etmemesi veya İran karşıtı propagandayı durdurarak en azından Tahran'ın bu ülkenin işgal altındaki topraklarının kurtarılması planına ve önerisine olumsuz yanıt vermeyecekti. Görünen o ki aktörlerin Avrasya'daki gelişmeleri bakışındaki paradigma değişiklikleriyle birlikte Karabağ 2020'den itibaren bir uzlaşma aracı ve NATO'nun ve uluslararası Siyonizmin jeopolitik arzularını ilerletmenin bir aracı haline gelmiştir. Bunun eksenini İran, Rusya ve Çin'in temel çıkarlarına darbe vurmak hedefiyle NATO'nun Turani koridorudur.
Fakat bundan önce iki konuya değinmek gerekir. Birincisi sahte Zengezur koridoru tabirinin NATO'nun Turani koridoru yerine kullanılması tarihi, siyasi ve hukuki açıdan yanlıştır. Zira Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan sahte Zengezur koridoru veya daha doğrusu Batı Zengezur terimi Ermenistan ile İran sınırındaki Siyonik eyaletine deniliyor. Aslında bu terim Ermenistan'ın Siyonik eyaletine karşı bir toprak iddiasıdır. Zira Bakü'ye göre bu bölge 1922 yılında eski Sovyetler Birliği tarafından Ermenistan'a verilmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu düşüncesi temel alınırsa tarihte birçok benzerine rastlanabilir. Örneğin 1828 yılı anlaşması uyarınca İran'dan koparılarak Rusya'ya verilen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bulunduğu Kafkasya bölgesi 1931 yılında hiçbir meşru ve hukuki dayanağı olmaksızın Türkiye'ye teslim edilen ve İran'a ait olan Iğdır, Kars ve Dalan Karasu konusuna değinilebilir. Veya 1920 yılında Osmanlılar tarafından imzalanan Sevr Anlaşması'na göre bu ülkenin güneydoğusundaki Batı Ermenistan adı altında 6 vilayet Ermenilere aittir.
Doğal olarak Bakü'nün bu gerekçesiyle bunların hepsi tarihi sahiplerine iade edilmelidir. Bu nedenle Uluslararası Adalet Divanı kararlarında birkaç kez değinilen uluslararası hukuk ve uluslararası içtihat, uluslararası ilişkilerde daha sonraki gelişmelere sahne olan tarihi olaylar mülkiyet iddialarının temeli olamaz şeklinde vurguda bulunuyor. Bu yüzden Ermenistan'ın güneyine Zengezur söylenmesi bu ülkenin toprak bütünlüğünün ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 4. maddesinin ihlali anlamına gelir. Bu yüzden maalesef bazı haber çevrelerinde farkında olmadan fakat genelde Pan-Türkizm lobisi etrafında kasıtlı olarak Ankara ve Bakü yetkililerinden naklen kullanılan Zengezur koridoru sahte ismi siyasi, hukuki ve tarihi açılardan yanlıştır. Sahte terimler tıpkı terörizm konusunda olduğu gibi iyi veya kötü olamaz. Tıpkı sahte Arap Körfezi veya Güney Azerbaycan terimlerinin yanlış olduğu gibi Zengezur Koridoru da aynı durumdadır.
Zengezur Koridoru sahte başlık için en iyi alternatifin bu satırların yazarının yaklaşık 22 ay önce ilk kez önerdiği gibi NATO-Turani Koridoru başlığı olduğu görülüyor. Zira her şeyden önce Turani Koridoru'nun oluşturulması planı İran, Rusya ve Çin'e karşı kurulduğunu gösterirken bu planın Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ağırlığını aştığını ve arkasında İngiliz asıllı Yahudi teorisyenlerin yetiştirmesi yoluyla Pan-Türkizm'e önderlik ettiğine dair 200'den fazla dosyaya sahip olan İngiltere'nin sömürgeciliği vardır. Tıpkı Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalamasında oynadığı rol gibi.
Pahran Radyosu.
İkinci nokta ise Bakü'nün 9 Kasım 2020 Ateşkes Anlaşması'nın 9. maddesine yaptığı atfın hukuken geçerliliği olmamasıdır. Zira Karabağ ile Ermenistan arasında 5 kilometre genişliğinde bir Laçin koridoru oluşturmasından açıkça bahseden muhtıranın 6. maddesinin aksine 9. ve 10. maddeler sadece ekonomik ulaşım hatlarının yeniden açılması ve inşasından bahseder. Üstelik bunun için herhangi bir mekan belirlenmezken bu rota Ermenistan'ın güneyi yerine Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuzeyindeki Kazak tarafından bile olabilir. Zira Ermenistan ve Nahçıvan'a ulaşım yolu da vardır. Ayrıca ekonomik ulaşım hatları ev sahibi ülkenin mutlak egemenliği altındaki hatlar anlamına gelir.
Öte yandan Bakü'den Erivan'a yaygın psikolojik ve medya şantajı ve siyasi ve askeri baskının eşlik ettiği Laçin koridorunu sahte Zengezur koridoru ile eş tutmak bir başka açıdan hukuk ihlalidir. Zira Laçin koridorunun yasal rejimiyle Karabağ'ın Dağlık Karabağ'a özellik verilmesine odaklanan yasal rejim arasında bir tür bağlantı vardır. Azerbaycan Cumhuriyeti Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Lisbon zirvesinde kabul etti ve Minsk grubu yetkililerine Karabağ yüksek özellik vermeye hazır olduğunu defalarca bildirdi. Ancak şimdi Bakü tutum değiştirip Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı da Karabağ herhangi bir yasal rejim sağlamaması gerektiğini vurguluyor. Ermeniler açısından Karabağ için yasal bir rejimin yokluğunda Laçin koridorunun özel ve yasal bir önemi olmayacağı doğaldır.
Karabağ sorunu daha çözümlenmezken ve Bakü'ye geri dönmemesine rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin hala İran-Ermenistan sınırının NATO'nun Turani koridoru üzerinden kapatılması konusuna odaklanması daha büyük bir komplodan kaynaklanıyor. Bu komplo yıllardan beri İngiltere ve Uluslararası Siyonizm merkezli NATO güvenlik düşünce kuruluşlarında planlanarak tasarlanıyor. Onlara göre İran, Rusya ve Çin NATO'nun başlıca üç düşmanlarıdır ve koalisyonlar ise Batı'ya karşı bölgede yeni bir düzenin kurulması anlamına geliyor. Dünyanın kalbi olan Kafkaslar ve Orta Asya bölgesi bu üç ülkenin ortak olduğu tek bölge olması nedeniyle İran, Rusya ve Çin'e darbe vurmaya en yatkın coğrafi bölgedir. Ve itici gücü Pan-Türkizm ve Pan-Turanizm fikrini yaymaktır.
NATO'nun Turani koridoru İran ve Ermenistan sınırını yok etmekle Türkiye'den Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ve oradan Orta Asya'ya Pan-Türkizm bağlantısını küresel Siyonizm ve NATO hedeflere doğrultusunda kurmayı amaçlıyor. Böylece Çin, Rusya ve İran'ın temel ve hayati çıkarlarına transit alanda enerji meselesi, etnik konusu ve NATO'nun yayılması olarak dört alanda ciddi darbeler indirmesine zemin hazırlayacaktır.
Transit alanında Rusya, Çin ve İran şu anda İpek Yolu canlandırma projesi veya bir kuşak bir yol, Kuzey-Güney Koridoru, Fars Körfezi, Karadeniz Koridoru ve Eko Koridor olmak üzere dört büyük transit projesinin eksenindedir. NATO'nun Turani Koridoru çerçevesinde Ankara tarafından Türkiye'den Kafkaslar ve Orta Asya, Afganistan ve Pakistan'a Lapis-Lazuli Koridoru oluşturulurken aynı zamanda söz konusu dört koridorda bir şekilde zayıflatılıp veya kesilmesi hedefleniyor. Bu konunun önemi Amerikan düşünce kuruluşlarının Çin'in bir kuşak bir yol proje sonuçlarının Çin'in Amerika için askeri tehlikesinden çok daha büyük olduğunu ilan etmiş olmasıdır.
Enerji alanında NATO'nun Turani koridorunun Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan'ın gazını hazırdan Bakü'ye taşıması bekleniyor. Halihazırda Bakü'den İtalya'ya uzanan doğal gaz boru hattı aktif ancak Bakü'de tek başına bu boru hattından gönderecek yeterli gaz yok. NATO'nun Turani koridoru hayata geçirilip bu üç ülkenin gazı bu boru hatlarına bağlanırsa Avrupa'nın artık Rusya'nın stratejik kuzey akımı ve İran'ın Nabucco hatlarına ihtiyacı kalmayacaktır. Rusya ve İran'ın enerji alanında jeopolitik kapasiteleri zayıflayacak ve aynı zamanda Çin'de enerji ihtiyacını Türkmenistan başı olmak üzere Orta Asya'dan temin etmekte sorunlar yaşayacaktır.
Etnik alanda NATO'nun Turani Koridoru'nun Bakü ve Türkiye'nin son yıllarda Azeriler, Türkmenler, Tatarlar ve Uygurlar alanında oluşturduğu etnik temele dayanarak İran'ın Azeri ve Türkmen bölgelerine, Çin'in Uygur bölgesine ve Rusya'nın Tatar ve Türk bölgelerine karşı panturkizme dayanan geniş bir etnik dalga yaratması bekleniyor.
NATO'nun yayılması alanına da NATO'nun Turani Koridoru'nun NATO'yu doğrudan İran'ın kuzey sınırlarına, Rusya'nın güney sınırlarına ve Çin'in Sincan eyaletindeki batı sınırlarına ulaştıracak ve böylece üç ülke kuşatma altına alınarak parçalanmaları için ortam hazırlanacak. Gerçek şu ki NATO'nun Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra doğuya doğru genişleme hevesi hiç durmadı. NATO kendisi için tanımladığı sözde küresel rolü uyarınca Kafkaslar ve Orta Asya gibi önemli bir bölgeyi asla göz ardı etmez.
Artık NATO'nun Turani Koridoru'nun söz konusu dört konuya göre bu koridorun oluşturulmasında ısrar etmesi ve İngiltere'nin ve Siyonist rejimin desteğine yoğun şekilde gönül bağlayan Bakü'nün tepeden konumlu tutumunun sebebi belli oluyor.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda www.farsyurdu.com üzerinden takip edebileceğinizi ve görüş ve isteklerinizi turkish@wis.irib.ir adresinden iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Kerbela'ya giden tüm yollar Hüseyin Aleyhisselam'ın kutsal türbesine doğru yürüyen ziyaretçilerle dolup taştı. İran Silahlı Kuvvetleri Genel Karargahı'nın Erbain işlerindeki temsilcisi bu kuvvetin Erbain ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için tam olarak hazır olduğunu duyurdu. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İran her zaman Yemen halkını desteklemiştir açıklamasında bulundu. İran'ın katılımıyla 7. Hazar ülkeleri medya zirvesi düzenlendi. İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Diplomasi'den sorumlu yardımcısı yaptığı açıklamada İran'ın Irak'a ihracatının yaklaşık 14 milyar dolara ulaştığını belirtti. İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında ticaret hacmi gittikçe yükseliyor. Lübnan Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan ulusunun gerçek dostu ve şimdiye kadar Lübnan ulusuna yardım etmek için çeşitli önerilerde bulunduğunu belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Afgan Başkonsolosu İstanbul'dan kaçtı. Türk ordusunun Irak'ın kuzeyine yönelik yasa dışı saldırıları sürüyor. Irak Kanun Devleti Koalisyon Başkanı Nuri El Maliki erken parlamento seçimlerinin yapılmayacağını belirtti. Haber kaynakları Bakü'de Siyonist rejimin silahlarını taşıyan bir uçağın indiğini bildirdi. Siyonist rejim Batı Şeria'daki direniş operasyonlarıyla başa çıkamadı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapmakta olduğumuz sabah yayınımızın sonuna geldik. Akşam yayında beraber oluncaya değin, hoşça kalın. (Gülüyor)